gerçekten. Dolayısıyla adımız ve onurumuz için. Yemek yemek, hazırlayarak güzel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek sürecek canlı yayınımızda yine sizlerle birlikteyiz. Yine çok özel konu ve konuklarla ve tabii ki Hayatın Sesleri'ne sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında bugün de sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Program konularımıza şöyle bir göz atalım istiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Paris'te Bilim Müzesi Keşifler Sarayı'nda zehir konulu bir sergi var ve bu sergiyle ilgili olarak Fransa'dan Paris turist rehberi ve gazeteci Aslı Ulusoy Pannuti ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla 1929'da başlayan büyük buhranı tetikleyen sebepleri ve sonuçları değerlendireceğiz birlikte. Bizimle olun, Hayatın Sesleri'nde kalın. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Paris turist rehberi ve gazeteci Aslı Ulusoy Pannuti hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Sayın Pannuti bizi yine bir müzeye götürecek ama bu sefer daha da önemli bir konu var ki müzede sergilenen zehir konulu sergi Paris Bilim Müzesi Mor. Keşifler Sarayı. Aslında sergiye geçmeden önce biraz bu müze hakkında da bilgi rica edelim sizden.
Tabii ki, tabii ki. Şimdi Paris'teki iki bilim müzesinden biridir burası, Keşifler Sarayı. Ve zaman zaman içerisinde geçici sergiler açılır. Aslında mekan 1937 yılında Paris'in göbeğinde fizikçi Jean Perrin, Fransız fizikçi Jean Perrin tarafından açıldığında amaç şu olmuş. Demişler ki bilimi her kuşaktan insana ama öncelikle çocuklara ve gençlere eğlenceli bir dille anlatalım. Dolayısıyla bugün çok sayıda Fransız okul grubu başta olmak üzere, biz bu arada Türkiye'den de yapıyoruz bunu. Türkiye'den okul gruplarını da ağırlıyorum ben bu müzede. Şöyle söyleyelim, okul grubu önceden randevu almak kaydıyla bu müzedeki birebir interaktif şekilde yapılan, günde 50 kadardır o, deneye katılabiliyorlar. Bunun yanı sıra işte başta kimya, fizik, biyoloji olmak üzere çeşitli bilim dallarına ilişkin kalıcı sergisi mevcut. Dolayısıyla hatta çok belirgin bir şekilde hazırlamışlar bunu. Yani her sınıf ve yaşa göre çeşitli tematik açıklamalar var. Mesela birinde ışıkla ilgili her türlü bilimsel bilgiyi öğreniyorsunuz ya da renklerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla geldiğinizde aslında tam gününüzü alabilecek bir müze burası. Ancak biz özellikle bu yayında size özellikle burada şu günlerde Ağustos'a kadar görülebilecek olan bir sergiyi konuşmak istiyoruz. Başlığı Zehir.
Ağustos'a kadar dediğimiz yani 2019. İlginç. Ağustos değil mi? Yani çünkü hani çok uzun.
Evet, evet.
Ne zaman başladı?
2019 Ağustos'una kadar.
Ne zaman başladı?
Geçen haftalarda başladı. Bayağı geçen haftalarda başladı. Ekim'de başladı. Ekim'de başladı ve ben gittiğimde ilk gündü ve insanlar böyle akın akın gelmeye başlamışlardı. Çünkü serginin de çok cazip bir özelliği var. Zehir deyince tabii ki doğadaki zehirden söz ediyorlar. Laboratuvarda yapılan zehir değil söz konusu olan, doğadaki, hayvanlardaki ve bitkilerdeki zehir anlatılıyor. Hı hı. Dolayısıyla canlı örnekler koymuşlar. İşte bunlar arasında ne var? Yılanlar var, akrepler var. Bir parmağınızın boyunu geçmeyecek büyüklükte ancak inanılmaz zehirli olduğu söylenen kurbağalar var. Yine örümcekler var. Bunlar canlı canlı görülebiliyor sergide. O yüzden o gün özellikle dikkatimi çeken miniklerin de çok büyük bir merakla anne babalarına sorarak, çünkü sergilenen vitrinler içerisinde sergilenen ve bütün önlemlerini de almışlar tabii. Fransa burası biraz abartılıdır önlemlerimiz ama almışlar bütün önlemlerini. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. Çocuklar yanlarındaki açıklamaları babalara, annelere sorular. Bazı okuma yazma seviyesinde değildi. İşte bu nedir? Hangi bölgeden gelmiş? Annelerin babalarının anlattığını da gördüm oradan okuyarak. Tıpkı benim tek tek okuduğum gibi. Şimdi serginin ayrıntısına girecek olursak ana konu, demin de söylediğim gibi, doğadaki zehirli canlılar. Ve zehrin tarihte ve bugün hangi amaçlarla nasıl kullanıldığı, özellikle zehirlerin tıptaki yeri, çünkü bu zehirler tıp araştırmaları ve terapi amacıyla hep kullanılmış, çok eski çağlardan beri. Ve sergide yanıtı verilmeye çalışılan çeşitli sorular var, çok belirgin. Bunlardan bir tanesi, bu zehirler neden varlar ve nasıl üretiliyorlar doğada? İkincisi, düşündüğümüz kadar tehlikeli mi bu zehirler ve zehirli hayvanlar ve bitkiler? Üçüncüsü, hayvanlar ve bitkiler kendi ürettikleri zehirlere duyarlı mı? Bunları çeşitli örneklerle, açıklamalarla vermişler. Ama akla gelen doğada zehir neden var sorusunun yanıtı çok net. Diyorlar ki bilim adamları, zehir birçok organizma için, birçok canlı için doğada hayatta kalma ve üreme mücadelesinde çok güçlü bir silah. Hı hı. Kendilerini koruyorlar zehir sayesinde ve zaman zaman beslenmelerine de yardımcı oluyor çeşitli hayvanların zehir. Ve insanoğlu bu güçlü silahı binlerce yıldır merak etmiş. Ve tabii zehrin esrarengiz bir havası da var. Dolayısıyla büyülenmiş, kalkmış onu hayal gücüne katmış, mitolojik hikayelerinde kullanmış ve çoğu zaman da şifa aramış. Hatta diyebiliriz ki doğayı bir ecza deposu gibi kullanmış. Dolayısıyla bugün hala bilimin ölümcül olarak anılan zehri iyiye dönüştürüp insanoğlunun hastalıklarında kullanması şaşırtıcı değil. Yani yeni bir keşif değil, zehri nasıl kullanabiliriz, şifalı hale nasıl getirebiliriz düşüncesi. Şöyle söyleyelim, sergideki vitrinlerde öncelikle mineraller, yani kayalar sergileniyor. Bazısına dokunmamız, solunmamız, onları yutmamız durumunda ne türden insan üzerinde ne türden etkiler yapabileceği, bazısının son derece zehirli olduğu vesaire detaylarıyla anlatılıyor ana maddeleriyle birlikte. Hatta bazı minerallerin radyoaktif özelliğinin kanser tedavisinde kullanıldığı da uzun uzun belirtilmiş. Daha sonra ki vitrinlerde zehirli hayvanları görüyorsunuz. Demin söylediğim gibi bunlar yılanlar, kurbağalar, akrepler, örümcekler, kertenkeleler canlı olarak sergileniyorlar. Ve dünyanın her yerinden örnekler bunlar. Dolayısıyla her birinin türü Latince adıyla yazılmış. Altında da ayrıntılı olarak bilgiler verilmiş. Ben en dikkatimi çekenleri size aktarmak isterim. Çünkü gerçekten çok etkileyici bilgiler vardı. Mesela bir parmak büyüklüğündeki küçücük bir kurbağada ki bir sürü türden biriydi oradaki. Dünyanın kurbağadan dünyanın en zehirli omurgalısı diye söz ediyorlar. Bir miligramlık toksini 10 yetişkin adamı öldürüyor. Ki dediğim gibi minnacık bir kurbağaydı. Kaslara etki ediyor zehri. Kalbi ve nefesi durduruyor. Dolayısıyla o hani sevimli ve minik hali
bir saçı aldatıcı. Zehirli, evet. Peki nerede yaşıyor hemen, bu hayvan?
Yanılmıyorsam Güney Amerika'dan geliyordu o tür. Yanlış bilgi vermeyeyim ama Güney Amerika'dan diye hatırlıyorum. Yine hemen yanındaki şeyde biçimde sergilenen bir başka kurbağanın derisinin morfinden 40 kez daha güçlü olduğu, uyuşturucu özelliğinin çok yüksek olduğu, bu nedenle at yarışlarında yasa dışı bir biçimde kullanıldığı da belirtilmiş. Çünkü atlarda doping etkisi yaratıyormuş. Böylece at aşırı yorulduğunda duyduğu acıları, ağrıları hissetmez hale geliyormuş. Yine bununla birlikte belirtmişler, bu toksine dokunmak insanoğlu için zararsızdır diye söylenmiş. Yılanlar başlı başına bir bölümün oluşturduğu başlık. Şöyle ki ayrı bir bölüme giriyorsunuz yılanlar için. Ve çok sayıda hayvanın biliyorsunuz hayal gücümüzde sembolik özellikleri var. Ve yılanlar genellikle tüm kültürlerde, yanlış bir şey söylemeyelim ama sergide söylenen neredeyse tüm kültürlerde kötülüğün simgesi olduğu söyleniyor. Tıpkı yarasalar gibi. Bu arada yarasaların hiç kimseye, haşeratlardan başka hiç kimseye zararının olmadığını öğrendim. Bizdeki insanoğlundaki olumsuz etkisinin tamamen görüntüsünden kaynaklandığı, işte kara kanatlarından kaynaklandığı, işte gün batımında ortaya çıkışından, bu esrarengiz havasından kaynaklandığı özellikle anlatılmış. Yılan için ise genellikle kötülüğün ete kemiğe bürünmüş hali dendiği, böyle algılandığı kültürlerde belirtilmiş. Sergide şöyle söyleyelim, canlı olarak çok sayıda türü sergilenen yılanların 3000 çeşidi var yeryüzünde. Ve aslında sadece 450'si insan için zehirli. Ama bizdeki imajı o kadar olumsuz ki yılan sokmasını çoğu zaman insanlar zehirli, tehlikeli bir şey olarak algılıyor. Oysa ki sadece 3000 üzerinde 450 diye altı çizilmiş.
Evet, aslında Sayın Panuti şöyle bir şey de var. Şimdi hani yılanlarla ilgili evet ilk bakışta zehirli olduğunu düşünüyoruz ama hani tıpla bağlantısını kuracak olursak o tıptaki semboller de aslında yılanlarla bağlantılı olarak oluşturulmuş. Yani hani dediniz ya hem zehir hem panzehir olarak kullanılmış yıllarca tıpta bu zehir diye. Belki onun bir bağlantısı, etkisidir.
Mümkündür. Çünkü bu zehirleri birebir laboratuvara girip ayrıştırıyorlar ve ana maddesini buluyorlar. Birazdan örneklerini vereceğim. Çok ilginç, hiç bilmediğim şeyler öğrendim tıpta nasıl kullanıldığına ilişkin. Mesela bal arıları ile eşek arılarını da uzun uzun anlatmışlar. İkisi arasındaki farkı anlatmışlar. İşte biri soktuğunda hemen ölüyor, diğeri ise bundan besleniyor şeklinde. Bal arısının hali karmaşık bir zehri var ve binlerce yıldır da erdemlerinden hep söz edilmiş dünyada. Ancak araştırmacılar daha yakın tarihlerde bal arısının zehrini laboratuvarda ayırabilmişler. Ve ana maddesi melitin bakterileri, mayaları ve virüsleri öldürüyor. Onu fark ettiler yakın zamanda deniyor. Hücre duvarlarını delebiliyor. Ayrıca hücrelerin kendi kendine yıkımına neden oluyor. Bu sürmekte olan araştırmalar bu zehirdeki özellikleri yeni antibiyotikler yapmak, kanserli ya da AIDS hücreleri yok etmek yolunda. Amaç bu, çünkü hücreleri yıkıyor, yok ediyor. Hücrenin kendi kendini yok etmesini sağlıyor. Biliyorsunuz kanser hücrelerin gereksiz şekilde çoğalması demek. İşte bu amaçla kullanmaya çalışacaklar deniyor. Yine akreplerin zehirli, öldürücü olması ile ilgili kötü bir günü vardır biliyorsunuz. Evet. Dünyaca bilinir akrep sokması, korkutucudur. Evet. Ancak bunun yanlış bir bilgi olduğu, çünkü çoğu zaman akrep sokmasının insan vücudu için iyicil olduğu özellikle belirtilmiş. 1500 akrep türünden dünyadaki sadece 30'u zehirlidir ve insan için ölümcül bir zehirdir bu diye altı çizilmiş. 1500 üzerinde 30 gerçekten de küçük bir oran. Bu arada sergide sadece hayvanlardan söz etmemişler ya da minerallerden, taşlardan söz etmemişler. Aynı zamanda bitkiler de uzun uzun anlatılmış. Bitkilerdeki çeşitli zehirlerde ve bitkilerin ilk çağlardan beri nasıl şifa amacıyla kullanıldığı da anlatılmış. Eski Mısır'da, Çin'de, Hindistan'da, Avrupa'da bulunan metinlerde tıbbi bitkiler kodeksinin bulunduğu altı çizilmiş. İşte dozajlamanın nasıl yapılması gerektiği çeşitli formüllerle bulunmuş bu eski metinlerde. Ve özellikle vurgulanan bir şey, morfinin 19. yüzyılda bitkiden nasıl çekip çıkarıldığı ve bunun tıpta nasıl bir devrim yaptığı ayrıntılarıyla söylenmiş. Burada ilginç bir şey daha öğrendim. Yıllardır Türkiye'de çok moda olduğunu bildiğim bir şey var. Botoks. Kırışıklıkları geçici olarak yok ediyorlar biliyorsunuz ben. Çok enteresan bir şey öğrendim. Hiç bilmiyordum. Botoks için kullanılan ana maddenin adı botulinum. Botulinum, ki botoks sözcüğü muhtemelen botulinumdan geliyor. Ve botulinum bir bakteri. Ve bozulmuş gıdada ortaya çıkıyor. Almanya'da bozulmuş sosislerde fark edilmiş ilk. Ve bu gıdada çıkıyor ortaya. Ve dünyanın en ölümcül zehri deniyor. 2 gramı, yani bir küp şekerin yarısı 15 milyon kişiyi öldürebiliyor. Ve bu çok korkunç bakteri diye sürekli altını çiziyorlar. Bugün çok çok küçük dozlarda, çok minik dozlarda estetik cerrahide kullanılıyor.
Evet, insan ama ister istemez felç ediyor. Sizin bu anlattıklarınızı duyunca hani insanlar çok yanlış bir şey mi yapıyorlar diye hissetmeden kendimi alamadım.
Şimdi şunu söyleyebilirim. Tabii bununla ilgili çok etik tartışmalar var estetik cerrahiyle ilgili. Ve bir yandan da onun dışında hani sizler bizler gibi tıbbın içinde olmayıp sadece hani sıradan bir vatandaş olarak kişisel bir takım görüşler savunan insanlar var. Ben burada kendi kişisel görüşümü söylemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Tıp bunu kullanmayı çok iyi biliyor. Yani zaten bugüne kadar da dediğim gibi son derece tehlikeli diye anılan zehirlerin artık tedavide kullanıldığını biliyoruz. Mesela yine şu anda tam adını veremeyeceğim. Hangi hayvandandı tam söyleyemeyeceğim. Ama birinin diyabette kullanıldığını biliyorum zehrinin. Ki diyor ki normalde zehir. Yani onu direkt alırsanız ölürsünüz. Ama diyabet tedavisinde laboratuvara girip de ayrıştırıldığında ve doğru doz bulunduğunda diyabet tedavisinde çok yaygın kullanılan bir zehirdir diyor. Dolayısıyla botoks için kullanılan bu bakteri de kesin laboratuvarda doğru dozajlanmış bir şekilde kullanıldığı için şimdilik zararlarından söz edilmiyor sanırım. En azından henüz okumadık ya da görmedik.
Evet.
Çünkü sonuçta yeni bir tedavi şekli ya da yeni bir uygulama şekli diyelim. Tedavi değil söz konusu olan anladığım kadarıyla. Çeşitli hastalıklarda kullanılıyorsa onu bilemiyorum. Ama cerrahi, estetik cerrahiden söz ediyoruz. Dolayısıyla yüz kaslarını felç etmesi, kırışıklıkları geçici olarak yok etmesi şeklinde bir katkısı olduğunu ayrıntılarıyla anlatmışlar. Aslında sizin verdiğiniz tepkiyi başlangıçta ben de verdim. Tüylerim diken diken oldu okuyunca. Ama bir yandan da biliyorsunuz milyonlarca insan tabii. Türkiye'de de işte Avrupa'da da Amerika'da da buna başvuruyor. Bakalım hayırlısı.
Ama o yine zehir panzehir olayına geliyoruz diye anladım sizin aktarımlarınızdan.
Tabii. Yani çünkü bugün sonuçta AIDS gibi ya da kanser gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra bugün dünyada bir estetik cerrahi talebi var. Evet. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla hatta bazen gezdirdiğim gruplarda estetik cerrahlar olur. Onlarla çok konuşuruz bu konuları. Kişinin ruhi sağlığının, ruhsal sağlığının sürdürülmesi açısından da ne kadar önemli olduğunu altını çizdikleri için. Evet. O yüzden söylüyorlar. Yani intiharı düşünürken bize gelip hayata dönen insanlar görüyoruz diyorlar. Onlar da şaşkınlıkla anlatıyorlar zaten. Evet. Dolayısıyla kişisel fazla söyleyemeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Zehrin Paris Keşifler Sarayı'ndaki sergide zehrin bugün tıpta, laboratuvarda ayrıştırılarak ne kadar kare, insanlara şifa olabildiği ve gelecekte şifa olmasının beklendiği ayrıntılarıyla küçük örneklerle çok güzel anlatılmış.
Evet. Peki Türkiye'den bitki ya da hayvan örneği var mıydı?
Yoktu. Tek tek baktım. Şimdi bunlar genellikle Avrupa dışıydı. Biz coğrafya olarak Avrupa'ya çok yakınız. Türler olarak zannediyorum Avrupa'ya çok yakınız. Daha şaşırtıcı uzak coğrafyalardan geliyorlardı. Afrika'dan geliyordu, işte Güney Amerika'dan geliyordu, Amazonya'dan geliyordu. Dolayısıyla daha bize uzak coğrafyalardan da gösterilen örnekler. Doğrusu Avrupa'dan da pek örnek görmedim. Yani şimdi siz sorunca düşünüyorum. Avrupa örneği pek görmedim. Aldığım notlarda hep uzak coğrafyalardı.
Belki de hani bu kadar zehirlisi belki Avrupa coğrafyasında ya da Asya'nın işte bizim içinde bulunduğumuz kesimlerinde Anadolu'da yoktur. Belki de olabilir mi?
Doğru olabilir. Şu da olabilir. En şaşırtıcılarını koymak istemiş olabilirler. Evet, çünkü anlattıkları bazı şeyler gerçekten çok çarpıcı. İşte şu kadar adamı, şu kadar miligramı öldürüyor dediğiniz zaman tüyleriniz diken diken oluyor. Evet. Dolayısıyla bunu da seçmiş olabilirler. Çünkü bir yandan da şunu söylemek lazım. Bu bilimler, iki tane müzemiz var Paris'te. Bir tanesi Bilimler Sitesi, bir tanesi Keşifler Sarayı. Her ikisinde de açılan sergilerde genellikle en çarpıcı örnekleriyle bilimsel olarak açıklıyorlar. Amaç küçük çocukların kafasında mümkün olduğunca soru işareti ve yanıtı oluşturmak. Çünkü amaç merakı gıdıklamak. Merakı gıdıklamanız için de tabii çok çarpıcı örnekler bulmanız gerekiyor. Evet. Biz bir hayli zehirli gördük. Bir de şunu da gördük. O da çok ilginç geldi bana. Mesela diyor ki şu anda işte içeride görmüş olduğunuz bilmem ne türü örümcek şu zehriyle bilinir, öldürücüdür. Arkasından eklemiş. Yemiş olduğu gıdadan kaynaklanan bir zehir olduğu için, hayvan bunu kendi vücudunda kendisi üretmediği için laboratuvarda yeme içme şekli değiştirildi ve zehirli değil. Bazıları bunu da yazmışlar. O da bana çok ilginç geldi. Yani hayvanın kendi üretmiyor ama yediğinden içtiğinden alıyor zehri ve söylemişler. Yani bu hayvanın ailesi tamamen zehirlidir. Bazıları bunu belirtmişler. Zehirlidir. Şu kadar miligramı şu kadar insanı öldürür. Ama burada sergilenen bu hayvan tamamen yeme içme şekli değiştirdiği için zararsızdır. Evet. Bunu da yapmışlar. Dolayısıyla çarpıcı örneklerdi hep.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İnanın siz anlatırken benim de hani ilk başta tüylerim diken diken olmuştu ama sonrasında o zehir ve panzehir bileşkesini düşündüğümde gerçekten insanların şifa aradığı çok özel canlılar. Bu anlamda bilgi paylaştığınız ve bizi ve dinleyicilerimizi bu yönde bir meraka gark ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Son bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Her şey doğada diyorlar ya. Evet. Hiç boş bir laf değil. Evet. Her şey doğada saklı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Tekrar başka programda görüşmek dileğiyle.
İyi yayınlar.
Sağ olun.
İnşallah. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fransa'dan Paris turist rehberimiz ve gazeteci Aslı Ulusoy Pannuti ile Paris'te Bilim Müzesi Keşifler Sarayı'ndaki zehir konulu sergi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi müzik aramız var, sonrasında dünden kalanlar köşemizde sizlerleyiz.
ağlı başım. Ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni.
Dünden kalanlar.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızı stüdyomuza aldık. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam yine o farklı renk tonlarını kombinlemesi ve güzelliğiyle bizimle birlikte
çok
her zaman
ediyorum.
Olduğu gibi.
O
hocam söylemeden geçemedim, kusura bakmayın. Bugün 1929'da başlayan Büyük Buhran'dan bahsedeceğiz.
Evet.
Kara Perşembe diyorlarmış. Tetikleyen sebeplerini, sonuçlarını değerlendireceğiz sizlerle. Öncelikle 1929'da ne oldu da büyük buhran oldu? İsterseniz öyle başlayalım.
Evet, yani 1929 büyük buhran, büyük kırılma, büyük kriz denilen ekonomik kriz aslında yani dünyada ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Yani ekonomik krizler olmuştur dünyada ama 1929 buhranı hakikaten bir buhrana yol açtı. Dünyada buhrana yani yol açtı.
Çok ciddi bir ekonomik kriz.
Evet, Amerika hani, Birleşik normal. Devletleri özelinde gibi görünmekle birlikte
tüm dünyayı
etkiledi. Ve milyonlarca kişinin işsiz kalmasına, ticaretin, sanayinin küçülmesine ve bütün devletlere etkisi dolayısıyla da dolayısıyla büyük buhran diyoruz. Bir de ayrıca yani büyük buhran denmesinin sebebi mesela aşağı yukarı yapılan araştırmalar gösteriyor ki farklı ülkelerde meydana gelen mesela özellikle 2. Dünya Savaşı yine ekonomide büyük çöküşler meydana getirdi birçok ülkede. Ciddi bir kırılma yaşandı 1945'ten sonrasında da. Ama mesela 1945'ten sonrasındaki o krizlerin bile atlatılması aşağı yukarı 1-2 yıldır ülkeler bazında bakıldığında. Ama 1929 buhranı yaklaşık 10 yıllık süreyle atlatılmıştır. Yani pek çok ülkede etkisi 10 yıl boyunca sürmüştür. Dolayısıyla bu kadar uzun ve bu kadar büyük yaygın etkisi olması sebebiyle büyük buhran diyoruz. Biraz önce bahsettik. Hani Amerika'da başladı dedik. Amerika'da borsanın çöküşüyle başladı. Yani 1929 Ekim'ine kadar aslında hani şöyle bir bakacak olursak yaklaşık 20-28 yılları arasında Amerika'nın gayet refah seviyesi yüksek. Gerçekten pek çok ülkenin net kreditörü durumuna gelmiş. Birinci Dünya Savaşı'ndan en az zararla çıkmış. Hatta mali anlamda güçlü bir devlet ve pek çok ülkeye de savaş yıkımlarını kapatması için kredi veren bir ülke.
Ve geri alımlar başlıyor.
Tabii haliyle. Ondan sonrasında tabii ki bu verdiği kredileri geri almak istiyor. Ancak Amerika'nın şöyle bir kendi yapısına bakacak olursak evet yani refah seviyesi yüksek görünmekle birlikte bir taraftan da şöyle bir durum var. Mesela bir bankalar yasası yok. Bankalar yasası olmadığı için yani sebeplerinden bir tanesi bu. Bankalar yasası olmadığı için rezervleriyle ilgili bir yasa yok. Sermaye arka planlarıyla ilgili bir yasa yok. Dolayısıyla bankalar biraz aslında bu anlamda yüksek kredi vererek yüksek kredilerle hisse senetlerini alması için insanlara yüksek krediler veriyorlar ama bunun karşılığı olan bir para durumu yok. Gene aslında bunların karşılığı olan onlar da hazır fonda beklettikleri hisse senetleri. Yani dolayısıyla borsa çökmesi Kara Perşembe diye bahsettiğimiz 21 Ekim 29 Ekim arasında yaşanan süreçte 1929'da birdenbire borsanın çökmesi sonucunda 4.2 milyar dolar para bir anda yok oluyor. Dolayısıyla bu ciddi bir para yani şimdi bile düşünsek çok ciddi bir para. O dönem için düşündüğümüzde böyle bir paranın yok olması neredeyse Amerika içerisinde baktığımızda 4000 bankanın birden çökmesine neden oluyor. Dünya çapında baktığımızda 9000 bankanın neredeyse bu anlamda çökmesine sebep oluyor. Diğer taraftan bir başka nokta biraz önce bahsettik. Amerika gerçekten güçlü bir ekonomiye sahip oldu diye. Çünkü altın rezervi anlamında en güçlü devlet. Yani Avrupa'da da Fransa'da Almanya'da bir altın rezervi var ama çok düşük o anlamda Amerika'nınkine göre baktığımızda. Mesela Almanya'dan o savaş borçlarını, savaş tazminatlarını, verdiği kredileri nasıl istiyor? İşte altın olarak istiyor geri. Fakat zaten en büyük altın rezervi kendi elinde. O kadar altın rezervi yok o borçları ödeyecek. Bu durumda yeniden bir düzene giderek ne diyorlar? İşte farklı bir plan yapalım ve bunları mal olarak, ihracat olarak alalım. Öyle olunca Amerika'ya bu savaş borçları karşılığında pek çok mal girmeye başlıyor dışarıdan. Bu sefer bu yerli üretimi, içerideki ticareti olumsuz yönde etkiliyor. Bir başka nokta, şimdi bir şekilde Hoover'a çok yükleniyor. Herbert Hoover'a, o dönemde Amerikan başkanı olan, yani krizin yaşandığı yıl 4 Mart'ta başkan seçiliyor. Ekonomik anlamda şu politikayı izliyor. Hani laissez-faire dediğimiz, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dediğimiz, yani liberal ekonomiyi savunuyor. Devlet müdahalesine inanmıyor. Dolayısıyla devletin herhangi bir şekilde bankalara ve piyasaya müdahalesini istemiyor Hoover. Uzun bir süre de müdahale etmiyor gerçekten de. Bu piyasanın gerçekten çok ciddi sarsıntısına yol açıyor. Müdahale etme kararı verdiğinde de devlet müdahalesine geç artık ihtiyaç var dediğinde de artık çok geç kalmış oluyor. Ve yaptığı tedbirler bir işe yaramıyor bu anlamda. Yani bir takım işte vergiler koymaya çalışıyor. İşte gümrük vergileri ya da işte banka yasaları oluşturmaya çalışıyor ama iş işten geçmiş oluyor. İşsizlik oranları çok yükselmiş oluyor çünkü. Biraz önce bahsettik bankalar diye. Bir de bu işin şirket tarafı boyutu var. Amerika'da yaklaşık olarak hani pek çok büyüklü küçüklü şirket var. Fakat arkasından bu şeye baktığımızda bu Birinci Dünya Savaşı sonrasına baktığımızda şirketler, küçük şirketler birleşerek yaklaşık 200 şirket böyle tekeline alıyor. Holdingleşiyorlar. Ve bu ne demek? 200 şirketin elinde bütün %50, Amerikan ekonomisinin %50'sine neredeyse bu şirketler söz sahibi. Bu da ne demek? İçlerinden birinin bile çökmesi bütün borsayı, bütün ekonomiyi alt üst edecek demek. Tabii. Dolayısıyla yani biraz da yaşanan o borsadaki işte hisse senetlerinin aslında fiyat balonları yaratılarak şirketlerin üretimlerinin ya da değerlerinin, hisse senetlerinin değerlerinin o kadar yüksek olmamasına rağmen, karşılığı olmamasına rağmen bir fiyat balonu yaratılarak bir takım şirket sahipleri tarafından, bir takım kişiler tarafından fiyatlarının çok, hisse senetlerinin yüksek gösterilerek, bu bankalardan alınan kredilerle yüksek gösterilerek fiyat balonu yaratılması, çünkü karşılığı yok bunun.
Evet.
Yabancı yatırımcılar bir anda bu krizi hissettiklerinde hisse senetlerini geriye çekmeye başlayınca, satmaya çalışınca bu sefer o balon patlamış oldu. Yani dolayısıyla bir taraftan da baktığımızda bu borsadaki yüksek hisse senetlerinin aslında karşılığının olmaması ve dediğim gibi biraz önce bu fiyat balonlarının oluşması da bir başka sebep bu anlamda. Yani dolayısıyla bir sebep bu dedik, bir sebep bankaların kötü yapılanması dedik, bir sebep Hoover'ın ekonomik anlamda tecrübesizliği, mesela zamanında bir denetime gitmiş olsaydı devlet müdahalesine, ki kaldı ki gerçekten kriz sonrasında, 1929 krizi sonrasında, bu ekonomik buhran sonrasında Roosevelt geliyor. Ve Roosevelt yeni bir plan uygulamaya koyuyor ve artık bu laissez-faire dediğimiz ekonomi politikası bir kenara bırakılarak Keynes'in devlet müdahalesinin gerektiğine ilişkin plan uygulanıyor ki öyle zaten Amerikan ekonomisi kendini düzeliyor, toplamaya başlıyor. Ve birçok ülke bunu uygulamaya başlıyor. Bir başka sebep de biraz önce bahsettik, yani özellikle biraz önce Almanya'dan veya diğer ülkelerden gelen savaş tazminatlarının yerine ticari malların gelmesinden bahsetmiştik. Evet. Bu ticari malların gelmesiyle birlikte iç ticaretin sıkıntıya girdiğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla birçok şirket bu anlamda kapandı, üretim durdu, sanayi durdu, insanlar vergiler yükseltildi ama bu sefer ne oldu? İşverenler vergi yükselince işçileri çıkarmaya başladılar. İşsizlik ortaya çıktı. Özellikle de Amerika'da o dönemde teknolojinin gelişmesiyle birlikte, savaş çünkü teknolojiyi çok geliştiren bir şey. Savaş için hani makinalaşma ve teknoloji üretimi çok önemli. Henry Ford otomobil üretmeye başladı. Aslında bir makalede okuduğum bir bölüm beni o anlamda etkiledi. Biraz bana Türkiye'nin durumunu hatırlattı. Çünkü şöyle bir şey söylüyor. Yani Amerikan halkının kriz öncesindeki durumu, mesela ne kadar çalıştığınız, toplum içerisindeki statünüz, ne kadar çalıştığınız, hangi işte çalıştığınız, ne kadar para kazandığınızla değil, tüketiminizle belli oluyor. Yani mesela hangi otomobili kullanıyorsunuz, otomobil alabiliyor musunuz veya hangi evde oturuyorsunuz, nasıl bir evde oturuyorsunuz? Aslında şimdi bize biraz döndürürsek bu işi, işte hakikaten rezidantta mı oturuyoruz, hangi otomobili kullanıyoruz, hangi cep telefonunu kullanıyoruz, bunlar çok önemli. Yani biraz o Amerika'nın kriz öncesi. Dolayısıyla bu refah seviyesi ve insanların bu statüyü korumaya çalışması ne yaptı? Yani
tüketimini kısmaması ve
tabii,
devam
tabii, ettirmesi tabii, aynen, değil mi? Statüyü korumak için insanlar tasarruf yapmadılar, kredi aldılar. Kendilerini öyle gösterdiler ve bu anlamda baktığımızda insanlar refah seviyelerini kısa yoldan dönmek, işte köşeyi dönmek gibi, en kısa sürede nasıl parayı kazanırım, mesela nasıl parayı kazanırım, işte bir anda bir şirketin hisse senedi yükselmiş olsa ben dünyanın parasını kazanırım diye
borsaya
aslında inerdi, evet mi? Aslında belki paraları da yokken, belki onu tam karşılayabilecek durumda bile değilken çok ciddi manada New York borsasını yükseltmiş oldular. Yani herkes kredi aldı ve New York borsasına çok yükseltirim statümü diye düşünerek o düşünceyle girdi. Mesela yine gayrimenkul patlaması oldu o dönemde. Nasıl gayrimenkul patlaması oldu? Florida'yı bir tatil cenneti olarak düşündüler. Herkes oradan arsalar almaya başladı. İleride burada arsalar, gayrimenkul değerleri çok yükselecek diye. Ama beklenmedik bir şekilde bir kasırga, tropikal kasırga 400 evi yaklaşık yok etti. Ve çok ciddi orada hasara yol açtı. İnsanlar aldıkları arsaları satmak çok ucuz istediler. Bir evet fiyata satmak zorunda kaldılar. Yani baktığımızda Amerikan halkının o tüketim alışkanlıkları ve bu anlamda kısa yoldan köşeyi dönme çabaları da biraz aslında borsayı yükselten. Hani borsanın çöküşünün bu kadar çok insana yansıması, evet büyük şirketler ve onların pek çok çalışanının tabii ki etkilenmesi ama Amerikan halkının genelinde de borsaya böyle hani hazır paraya bir an önce kavuşma, refaha kavuşma arzusu derdi yüzünden çok ciddi miktarda bir paranın yatırılması borsaya tabii dolayısıyla düşüşüyle birlikte patlamasıyla birlikte o de herkesin etkilenmesine yol açtı. Diğer taraftan baktığımızda Almanya mesela işin diğer tarafında krizden etkilenenlerden bir tanesi mesela ihracat yapmak istiyor ama ihracat yapacak ülke bulamıyor. Kimseye Almanya konusunda yeterince açık değil hani onun
Birinci
pazarına.
Birinci Dünya Savaşı sebebiyle değil
evet,
mi?
Evet sonrası için söylüyorum. Ama onlar ne yapıyorlar? En kısa sürede toparlanan ülkelerden bir tanesi o anlamda baktığımızda yani en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi ama diğer taraftan tabii bu hani büyük buhranın etkisi diyoruz ya İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden de bir tanesi aynı zamanda. Nazi iktidarı bunu çok iyi kullanıyor çünkü bu ekonomik buhranı ve üretime hızlı bir şekilde geçmeye başlıyor. Savaş sonrası dönemde karar verilen silah üretmeme kuralını yıkıyorlar ve silah üretmeye başlıyorlar ve bu yüzden özellikle Balkan ülkeleri, Türkiye, Güney Amerika gibi etkilenen, büyük buhrandan etkilenen ve bu buhran sebebiyle serbest döviz piyasasından dolayı ellerinde döviz bulunmayan ve hani dövizle alışveriş yapamayacak olan ülkelere diyor ki takas yapabiliriz. Hatta clearing sistemi dedikleri bir sistem var, onu uygulayabiliriz diyor. Bu da nedir? Yani malını satın aldığın ülkenin ülkeye mal vermek. Dolayısıyla karşılıklı bir durum söz konusu. Bu ülkelerle böyle bir ihracat, ithalat ilişkisi içerisine girdiği zaman aynı zamanda üretiminin fazlasını da satabilmiş oluyor. Ve kendisine ihtiyaç olan, ekonomisi için ihtiyaç olan ham maddeyi almış oluyor. Dolayısıyla üretime hızlı bir şekilde geçiyor. Makinalaşmaya, sanayileşmeye hızlı bir şekilde başlıyor. Mesela bu dönemde özellikle Türkiye için de tabii çok ciddi bir kriz söz konusu. Türkiye'de de o anlamda baktığımızda tarıma dayalı bir politika var. Çünkü ciddi manada bizim çok ciddi bir sanayimiz yok yani dışarıya ihracat yapacak bir sanayimiz. Tam tersine biz ithalat yapmak zorundayız sanayi konusunda, makinalar konusunda. Ama böyle satın alabilecek bir dövizimiz bizde de yok, rezervimiz yok.
Biz de
savaş
takasa
sonrası
gidiyoruz.
Fakirleşmişiz. Evet aynen biz de takasa giriyoruz. Tarım ürünlerimizi satacak anlamda yer bulmaya çalışıyoruz. Tabii tarım ürünlerinde de çok ciddi bir düşüş var. Yani tarım üretiminde de bizde yıllara göre baktığımızda gittikçe 30'lara doğru bir düşüş görüyoruz. Zaten etkisi 29'da değil daha çok 30'dan sonra 30, 31, 32, 33'lerde gösteriyor. Krom satıyoruz Almanya'ya. Almanya silah üretimi için ve makine üretimi için özellikle kromu kullanıyor. Evet biz ham madde olarak kromu ve böylece bizim rezervlerimiz biraz daha döviz rezervimiz biraz daha artmaya başlıyor. Bu bizim sanayimize tabii ki olumlu etki yapıyor. Ama aynı zamanda Türkiye bu 30-33 yılları arasında çok ciddi bir tasarruf politikası uyguluyor. Yerli malı hatta böyle afişlerini görürsünüz. O dönemde yerli malını kullanmak üzerine çok hani yerli malı haftası falan deyip şimdi kutluyoruz ya. O tür yerli malı haftası gibi uygulamalarla yerli malı kullanımı teşvik ediliyor. Yani kendini bir anlamda korumaya alıyor. Bir takım vergi, gümrük denetimleri yapılıyor. Türk Ofis diye bir ofis kuruluyor ve yurt dışına gönderilecek olan malların standartizasyonuyla çünkü artık ciddi bir ticaret yapmadan dış ülkelerle kendi ekonomimizi yükseltmenizin bir yolu yok. Dolayısıyla standartizasyona gidiliyor mesela. Merkez Bankası kuruluyor. Merkez Bankası'nın politikaları düzenleniyor. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin de etkilendiği süreçler. Sonrasında biz de toparlanmaya başlıyoruz bütün ülkeler gibi ama tabii dünyaya baktığımızda dediğim gibi 10 yıllık bir süreçte toparlanılmış. Ülkelere göre bu değişmekle birlikte. Bu anlamda belki de 20. yüzyılın en büyük krizi diyebiliriz. En büyük ekonomik buhran diyebiliriz. Hani bu son dönemdeki 2008 krizleriyle işte bir takım krizlerle karşılaştırılması yapılıyor ama yapılsa bile yine de bir savaşa sebep olmadı mesela bu krizler ama büyük buhran 2. Dünya Savaşı'nın çünkü Hitler'in yükselişine neden olmuş oldu. Ve Hitler bu krizden çok iyi yararlandığı için işsizliği bitirdi. Bütün ülkelerde işsizlik yaşanırken Hitler işsizliği bitirdi ülkesinde ve nasyonel sosyalizm yükseldi Almanya'da ve halk onu destekledi. Belki halk desteklemeseydi Hitler bir diktatör olarak ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla pek çok hani siyasi, sosyal, ekonomik yönleri var. Sadece siyasi ekonomik bir boyutu yok. Pek çok alanda etkisi olan bir buhran diyebiliriz bu anlamda.
Evet.
Belki hala onun etkilerini yaşıyoruz bile diyebiliriz bu anlamda.
Ben tabii bunu son dakikalarımızda soracaktık. Hala etkiliyor olabilir mi? Hani aradan çok yıllar geçti, onlarca yıl geçti ama ya da ondan bu 1929 buhranından bizim alacağımız dersler muhakkak vardır.
Yani etkilenme anlamında şunu söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı çok ciddi bir yıkıma yol açtı dünyada ve biz hala bence İkinci Dünya Savaşı sonrasında tam barışı bulabilmiş değiliz. Yani hala o dönemdeki bir takım krizler,
uluslararası politikalar,
krizler evet ülkeler arasında oraya o ekonomik sebeplere, o siyasi sebeplere dayanıyor tabii ki dengeler, uluslararası dengeler ama bu 21. yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmelerle başka türden dengelerde Uzak Asya'da hani Uzak Doğu'da gelişen bir takım şeylerle biraz daha dengeler farklılaşmış olsa bile Avrupa için bu krizin Amerika-Avrupa ilişkileri anlamında hala o dönemdeki dengeleri sağlamaya yönelik bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
Evet ve alınacak derslerde muhakkak hala hani hep derler ya tarih tekerrürden ibarettir. Yine aynı şeyler yaşanmasın diye muhakkak alınacak derslerde vardır.
Evet yani özellikle de şunu söyleyerek bitirelim. Yani insanın davranışlarını dikkate almayan bir ekonomiyi okuma durumu demek ki evet söz konusu olamaz. Yani şöyle olursa işte istedikleri gibi davranırlar. Laissez-faire politikası nasıl isterlerse öyle yapsınlar dediğimizde demek ki insanlar öyle davranışlar gösterebiliyor ki bu bir krize de yol açabiliyor. Yani dolayısıyla bu zaman zaman belli devletlerin müdahalesini gerektiriyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir krizin yaşanmaması dileğiyle tüm dünya için.
Evet, evet. Çünkü sadece tek bir ülkeyi değil bir kriz bütün dünyayı etkileyebiliyor. Her alanda yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda sizin dediğiniz gibi siyasi anlamda hatta kültürel anlamda bir daha böyle krizler yaşanmaması dileğiyle değerli hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamızla dünden kalanlar köşemizde 1929'da başlayan büyük buhrandan bahsettik ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın diyoruz.